Sayfa 444. Din, türban, İmam Hatip, ABD'den sorulur. Dinsel özgürlük taahhüdümüz Amerikan ideallerinin ifade edilmesinin de üstündedir ve dünyadaki gücümüzün temel kaynağıdır. Madeleine Corbel Albright, ABD Dışişleri Bakanı. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin İmam Hatip okulları, Kur'an kursları ve türban nedeniyle çeşitli uygulamalarla karşılaşan kişilerle ilgili bilgi derlediği Cumhuriyet Gazetesi'nde haber olabilmişti. Bu durum oldukça sevindiriciydi. Çünkü ABD'nin Türkiye hakkında din hürriyeti adı altında denetim raporları hazırlamasına ilişkin bilgi her nedense uzun yıllar boyunca Türkiye medyasının ilgisini çekmemişti. Din hürriyetinin de koruyucu babası olduğuna kendisi karar verip dünyaya ilan etmiş bulunan Amerikan devletinin belirli ülkeler hakkında din hürriyeti raporu hazırlanmasına esas olacak istihbaratı toplamak üzere dış ülkeler misyonlarını yasayla görevlendirmesinin üstünden de 2 yıl geçmişti. Misyonlar bu bilgileri herhalde sokaktan toplamayacaklardı. İnsan haklarının ihlal edilmesinden ve din hürriyetlerinin kısıtlanmasından yakınanlardan egemenlik sınırları içinde yaşamakta oldukları devletin tutumunu kime rapor etmeleri beklenebilirdi ki? Dünya giderek toparlaklaşmıştı ve artık bu iletişim çağında ajanlık gibi nitelemelerle kimsenin düşünce özgürlüğüne dokunulamazdı. Amerikan devleti din konularına yıllardır hazırlamakta olduğu kendisine özgü resmi insan hakları raporlarına şöyle bir değinip geçiyordu. Ancak uluslararası din hürriyetinin koruyuculuğunu yasalaştırdığı 1998 yılından sonra kapalı raporların yerini ülkeler din hürriyeti raporları aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Din Hürriyeti Bürosu kuruldu ve başına Protestan kiliselerinin önemli siması World Vision, WV adlı büyük yardım kuruluşunun başkanlığını uzun yıldır sürdürmekte olan Robert Sapple getirilmişti. Dipnot, World Vision 48 ülkede büro kurmuştu. Özellikle Amerika kıtasının güney parçasındaki ülkelerde protestanlık yumuşaklığıyla örgütlenmiş ve kiliselerin ABD ile bağlantısını kurmuştu. Robert Sapple ise Vietnam'da pilot olarak görev yapmış ve çok sayıda madalyaya sahip olduktan sonra yüzbaşılıktan emekli olmuştur. Hartford Semineri adlı İlahiyat Fakültesi'nin uzun yıllar yöneticini yapan ve yabancı ülkelere yönelik işlerde deneyim sahibi olan Robert Sapple, Başkan Clinton tarafından Büyükelçi ünvanıyla büronun başına getirildi. Kore asıllı Harold Hong-Joo Koh da Demokrasi, İnsan Hakları, Din Hürriyeti bölümlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Eşitliğin, hürriyetin savunucusu ve ırk ayrımcılığının düşmanı Amerika Devleti'nin yabancı ülkelere yönelik işlerde Avrupa kökenli yurttaşları yerine Koreli Koh'u görevlendirmesi güzel bir düşünceydi. İrlandalı olmakla övünen başkanın yanına Koh yakışırdı doğrusu. H.H. Koh'un teftişi. İşi sıkı tutan ve özellikle dost ve müttefik Türkiye'ye büyük önem veren Harold Hong-Joo Koh, Marmara depreminin hemen öncesinde soluğu Güneydoğu Anadolu'da aldı ve Kürt milliyetçisi olarak nitelediği partiyle görüştü, evlerde basına kapalı görüşmelerde bulundu. Dipnot, bölgede demokrasi önemli. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Koh, Washington'ın bölgesel çıkarlarının Türkiye'deki insan hakları sorununu gözden kaçmasına yol açmayacağını söyledi. Milliyet 3 Ağustos 1999. Koh'un Leyla Zana ile hapishanede görüşme isteği medyada yankılandı, tepki gördü. Ancak Hong-Joo Koh'un din hürriyeti ve başörtüsü üzerine söyledikleri kimsenin ilgisini çekmedi. Hatta Koh'un görevleri arasında din hürriyeti işlerinin bulunduğu da pek belli edilmedi. Bu arada Amerikan devleti Merve Kavakçı'ya sahip çıkar gibi de yapmıyordu. Ne büyük haksızlıktı bu. Bir yandan Dışişleri Bakanı Madeleine Corbel Albright İslam cemaatleriyle Merve Kavakçı hakkında toplantılar yapacak ve öte yandan Madeleine Corbel'in yardımcısı Harold Hong-Joo Koh Ankara'ya dek gelmişken Merve Kavakçı ile görüşme kibarlığını göstermeyecekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri de Koh'un din hürriyetiyle ilgili konuşmalarını duymazlıktan gelecekler ve egemenlik alanına girmiş bir yabancı devlet görevlisinin tutumunun bir yanına dikkat çekerlerken öte yanını görmezden geleceklerdi. Koh'un gidişini deprem felaketi izledi. Din şıhları, ağabeyleri ve politik örgütleri depremin nedenini ordunun tutumuna bağladılar. Büyük müttefik ve dostun tutumundan habersiz olmaları mümkün görünmeyen, bir ayakları Almanya'da ve İngiltere'de, öteki ayakları Amerika'da bulunan bu ünvan sahipleri, din hürriyeti girişimlerine ve bir gecede devleti eleştiren bildirinin altına sağcısı, solcusu, laiklik savunucusu, din siyasetçisi, velhasıl asla yan yana gelmeleri düşünülemeyen 200 küsur örgütün imza atmalarına mı güvenmişlerdi? Belki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde görülmemiş bir uygulamayla 30 Ağustos Büyük Zafer Kutlamaları iptal edildi. Ama Yunanistan 9 Eylül'ü her zamanki gibi Anadolu'nun işgal günü olarak anmaktan geri kalmadı. Daha da ilginci, Türkiye için bağımsızlık adımlarının en önemlisinin atıldığı gün, yani 9 Eylül günü daha başka şeyler de yaşandı. 9 Eylül 1999'da Türkiye'nin adı dünya tarihine bir başka türlü yazdırıldı. Uluslararası Din Hürriyeti 1999 Türkiye raporu Amerikan Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İnanılır gibi gelmeyecek ama ne Türkiye medyası ve ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri bu ilk rapor konusunda halkı bilgilendirmediler. Çok değil, 2 ay sonra Başkan Clinton'ın kızının Kur'an okuduğu iddialarıyla bile ilgilenecek olan Türkiye, ülke aleyhinde yazılmış olan bu rapora boş verdi ve Helen sever gösterilere başladı. Çok değil, depremden 6 ay önce Türkiye'yi açık seçik sözlerle düşman olarak ilan edip Abdullah Öcalan'a destek kampanyası başlatmış olan müzikçi Mikis Theodorakis, Disk Türk İş ve dostu Zülfü Livanelioğlu tarafından barış konseri için İstanbul'a çağrıldı. Ama Türkiye'yi derinden etkileyecek ABD raporuyla ilgili tek sözcük çıkmadı ağızlardan. Deprem gerekçesiyle orduya ağır eleştiriler yöneltenler, deprem bölgesinde ordu hakkında anketler düzenleyen yabancılara da aldırış etmiyordu. Buna karşılık Zülfü Livanelioğlu ve diğerleri yabancılarla masaya oturup 70 yıldır kanayan yara kapatılsın kampanyası başlatıyorlardı. Dipnot: Theodorakis and the Kurdish Drama. Theodorakis's Official Statement. 70 yıl geriye gidince 1930 yılına dönmüş olunuyor. Hristiyan Tarikat Kollayıcılığı. Oysa Din Hürriyeti raporu yakın geleceğin bir habercisi gibiydi. Ermeni Ortodoks Hristiyanları, Museviler, Rum Ortodokslar, Süryani Ortodoksları, Kaldeyanlar ve Nasturilerin Türkiye'deki varlıklarını bir kez daha saptayan rapor, Doğu Ortodoks Kiliseleri Ekümenik Patrikliği'nin Heybeli Adası'ndaki manastırının açılması konusunu vurguluyor. Devletin birçok özel dini kurumları millileştirdiğine değinip Hristiyanlaştırma girişimlerinin cezalandırılmasından yakınıyordu. Burada 1996 ve 1998 uluslararası toplantılarında Amerikan delegesi Layla Almarayati'nin sözlerini anımsamak yerinde olur. Hristiyanlık alemine kısaca değinen raporun ana temasını İslam işleri oluşturuyordu. Rapora göre 1998 yılında İslamcılara karşı kampanya genişletilmiş ve bu kampanya muhafazakar ana muhalefet partisi gibi yepyeni bir nitelemeyle dinine bağlı Müslüman iş adamlarını da içine almış. Ayrıca Milli Güvenlik Konseyi kurulu denmek isteniyor olmalı. Çünkü konsey 12 Eylül yönetiminin adıydı. Hükümetten radikal İslam tehdidine yönelik önlemlerin acilen alınmasını da istemişti. Rapor Türkiye'de din hürriyetinin taraflarını ve kahramanlarını da açıklıyor ve İslamcı politik liderlerin hapisle cezalandırıldıklarına ve siyaset yapmalarının yasaklanmasına değindikten sonra örnek olarak İstanbul'un ünlü belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse girdiğini diyerek sanki geleceği bildiriyordu. Amerikan raporları ayrıştırmaya hizmet edecek, yeni kimlikler oluşturacak her girişimi desteklemekten geri kalmıyordu. Amerika vefalı bir dosttu. Sahip çıkmış olduğu kişileri yarı yolda bırakacağı benzemiyordu. Türkiye'nin medyası bu vefalı dostun teftiş raporlarından söz etmese de Amerikan devleti kendisi dışındaki devletlerin egemenlik haklarının sınırlandırılması gerektiğinden emin görünüyor ve Türkiye'de ayrımsız, her inanca kimlikler adı altında etnik ayrılıkları anımsatılmış insanlara sahip çıkıyordu. Büyük devletin raporu elbette işi salt Kemalist devletin baskıcılığını belirtip laiklik İslamcılık ikileminde ele alamazdı. Daha alt ayrılıklara inip Amerika'nın herkese sahip çıkacağının müjdesini vermeliydi. İşte o resmi devlet raporuyla Alevilere de sahip çıkıyordu. Alevilerin Diyanet işlerince bir dinsel topluluk olarak görülmediğini ileri süren rapor çok önemli bir konunun da üstüne basıyor ve Sünni din adamlarına maaş bağlanırken Alevi din liderlerine maaş verilmediğini belirtiyordu. Şimdi Türkiye'de yakın dönemde de başlatılan Alevilik bir dindir kampanyasını ve Avrupa Birliği örgütlerinin, Orient ve İSİM gibi akademik kuruluşların, Stiftungların Almanya'da Alevi üssü kurmalarını anımsamanın zamanıdır. Çok daha geniş bir araştırmayı gerektiren bu konuyla ilgili olarak şimdilik kısa anımsatmalar yapmakla yetineceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkelerinden laikliğin savunulmasıyla toplumsal birliğin bu esasa dayandırılması asıl amaç edinilirken 1990 yılında Alevilik kimliğinin tanınmasına ilişkin hızlı bir süreç başlıyordu. Hamburg'da 1989 yılında hazırlanan bildirinin hazırlanmasıyla başlayan süreç, Mayıs 1990'da Türkiye'de yayınlanan Alevilik bildirgesiyle yeni bir aşamaya yükselmişti. Her nedenle baskından ve ayrımcılıktan söz edilirse edilsin, bunun önüne geçmenin tek yolunun cemaatleşmek değil, laiklik ilkesine birleşmekle olduğu gerçeği kısa sürede unutulup, identity yani kimlik oluşturma akıntısına su taşınıyordu. Dipnot, Lütfi Kaleli, Alevili kimliği ve Alevi örgütlenmesi sayfa 174. Hamburg'dan Rıza Zelyut'un görevlendirilmesiyle hazırlanan bildiri. İHA'de İstanbul Şubesi Başkanı Emil Galip Sandalcı, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, İlhan Selçuk, Berker Yaman, Kıvanç Ertop, Rıza Zelyut, Atilla Özkırımlı, İlhami Soysal, Tarık Akan, Çetin Yetkin, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu, Seyfettin Turhan, Süleyman Yağız, Muharrem Naci Orhan, Nejat Birdoğan ve Cemal Özbey'in imzalarını taşımaktaydı. Cumhuriyet 15 Mayıs 1990 ve Rıza Zelyut öz kaynaklarına göre Alevilik sayfa 295-301. Bunlardan daha önemli olmak üzere Alevi korumacılığına soyunan ABD'nin Alevilik olayını çok iyi bildiğini de anımsamalıyız. 1980 öncesinde Türkiye kanlı bir iç çatışmaya bulanmıştı. Çatışma birçok ülkede olduğu gibi komünizmi engelleme örtüsüyle kurgulanıyordu. Ama bu kurguya mezhepsel kimlik oluşturacak kan dökmeler de ekleniyordu. Maraş'tan başlayıp Sivas, Yozgat, Amasya, Çorum illerinde dinsel çatışma kışkırtmaları sonucunda sol-sağ çatışması, Alevi-Sünni çatışması görüntüsü ama daha çok komünizme karşı mücadele kampanyası görüntüsü de katliama dönüştürülmüştü. 12 Eylül 1980'de yönetimi darbeyle ele geçirenler, olayların belirli bir düzeye ulaşması için katliam girişimlerine karşı, zamanın başbakanının talimatına karşın askeri güçleri göndermedikleri yönünde savlar ileri sürüldü. Ne ilginç idi ki bu illerde katliamlar, çatışmalar başlamadan önce bir yabancı dolaşıp durmuştu. Bu yabancı illerde komünizmle mücadele edeceği öngörülmüş örgütleri ziyaret ediyor, sağ kanat partilerin yönetimleriyle, CHP'li belediye reisleriyle görüşüyordu. Bazı sağduyulu devlet yöneticileri durumu iç işlerine bildirip yabancıyı izleme altına almaya çalışıyor, onun amacını açığa çıkarmaya çaba gösteriyorlardı. Ne ki bu işleri ciddiye alarak çatışmaları önlemek, güvenliği sağlamak isteyen ve yabancıyı izleten vali görevinden alınıyordu. Bu ilginç yabancı ABD Büyükelçiliğine görevli memurlardan ikinci katip Alexander Peck idi. Dipnot Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Bay Pipo sayfa 320-321. Alexander Peck ile görüşen Amasya Belediye Başkanı CHP'li görüşmeyi soran gazetecilere devlet sırrıdır söylemem der. Peck Kıbrıs'ta SİHA görevlisiydi. Dönemin büyükelçisi Ronald Ian Spears, 1950-55 arasında Dışişleri Bakanlığı analizcisi, 1955-57 Dışişleri Uluslararası Örgüt İşleri Başkanı, 57-61 Dışişleri Bakanı Özel Yardımcılık Bürosu'nda silahsızlanma işlerinden sorumlu memur, 1961-62 Siyasi İşler Bölümünde silahlanma denetimi ve silahsızlanmadan sorumlu direktör. 162-66 NATO Avrupa İlişkileri Yardımcı Direktör, 1966-69 Londra'da Siyasi İşler Danışmanı, 1969-73 Dışişlerinde Siyasi Askeri İşler Direktörü, 1973-74 Bahamalarda Büyükelçi, 1974-75 Londra Misyonu Yardımcı Şef, 1977-1980 Ankara'da Büyükelçi, 1980-81 Dışişleri İstihbarat ve Araştırma Direktörü, 1981-83 Pakistan'da Büyükelçi, 1983 Dışişleri Müsteşarı, Spears her deneyimli devlet adamı gibi CFR üyesidir. Mezhep çatışması yaratarak etnik kimlik oluşturma, yönetimi şiddete yönlendirerek karşı cephe oluşmasına yol açarak kimliği pekiştirmek bilinen bir yöntemdir. 1990'lı yıllarda Almanya'da oluşturulan Alevi Rönesansı'nın ve medeniyetler arası çatışma kuramının temeli olan multiculturalism senaryosu içinde yeni ve kullanılabilir kimlikler oluşturma yöntemi daha geniş bir araştırmanın konusudur. Bu senaryo içinde din hürriyeti korumacılığının ne denli elverişli bir araç olduğunu acı olaylarla öğreneceğiz. Şimdi yeniden din hürriyeti raporuna dönebiliriz. Tarikatın hakkı tarikata. Türkiye'den saklanan ve din hürriyetinin kısıtlandığından, baskılardan söz eden ABD Dışişleri raporunun bir de hedef kurumu bulunmalıydı. Rapor tarikatların 1920'lerde yasaklandığını, ancak yakın zamana dek hoşgörüyle karşılandıklarından söz ettikten ve sorumluyu incelikle belirttikten sonra yarı sivil yarı askeri dediği Milli Güvenlik Konseyi'nin 1997 kararlarıyla 28 Şubat demiyor, tarikatların kesinlikle yasaklandığını açıklamaktan geri durmuyordu. Dostlarına bağlı kalan büyük devlet, hükümetin hakkını da teslim ediyor ve Milli Güvenlik Konseyi gibi resmi kuruluşların açıklamalarına karşın önde gelen siyaset ve toplum liderlerinin tarikatlara bağlı kaldıklarını açıklıyordu. 28 Şubat kararları yerine 1997 yasası demeyi yeğleyen rapor, İmam Hatip okullarının 1950'den beri var olduğunu belirterek bu tür din eğitiminin ne denli tarihsel olduğunu anlatmış olduktan sonra bu okullara öğrenci alımının durdurulduğunu belgelemiş oluyor ve 8 yıllık, bu nitelemeye dikkat, laik eğitimin zorunlu kılındığını belirtiyordu. Rapor bir bakıma sahip çıkmakta oldu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını da laik eğitime karşı bir seçenek olan İmam Hatip okulları, muhafazakar ve İslamcı Türkler, ilk kez kullanılan bir tanımlama, arasında yüksek kabul görmekteydi diyerek ayrıştırıyordu. Dipnot, 2000 Annual Report on International Religious Freedom, Turkey, September the 5th, 2000. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerinin 50 yıldır açıktan söyleyemedikleri gerçeği Amerikalı belirtiyor ve İmam Hatiplerin rejimin eğitimine karşı açılmış olduğunu resmi belgelere geçiriyordu. Bu durumda Amerika her zaman işin aslını bilir demekten başka çare yok. Dipnot, U.S. Department of State Annual Report on International Religious Freedom for 1999, Turkey, released by the Bureau for Democracy, Human Rights and Labor, Washington D.C., September the 9th, 1999. Tarihin derin olmayan sayfalarında Batılıların Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlere sahip çıkma örtüsü altında dirlik ve düzeni bozma girişimleri bilinirdi. Ama Şeyh Said isyanı ve 31 Mart kalkışması dışında Müslümanlara ve İslam dinine sahip çıktıkları görülmemişti. Gerçi Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri 1946'dan sonra Türkiye'deki tarikatlara sahip çıkmışlardı. Ama bu sahip çıkışta belirleyici olan bu insanları ülkede solun ya da millicilerin iktidarı ele geçirmelerine karşı kullanma isteğiydi. Son 20 yılda uygulama biraz değişiktir. Demokrasi adına liberallere, solculara, sağcılara sahip çıkılmakla kalınmıyor, devleti bağımsız ve egemen yapan temel kurumlara, din korumacılığı altında hem de kutsallık adına saldırılıyor ve ülkedeki birliğin en küçük zerresine dek dağıtmak için halk kitlelerinin beyinleri ince ince denetim altına alınıyordu. Bunu görmek için gözleri açmaya bile gerek yok. ABD resmi devlet belgelerinde tarikatlara açık bir politikayla sahip çıkılması, operasyonun kökünün gizli olduğu gerçeğini değiştirmez. ABD Merve Safa Kavakçı'ya sahip çıkıyor. ABD Merve Kavakçı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümesi ve sonrasında gelişen olaylarda resmi ağızlı bir açıklama yapmamıştı. ABD'de kurulmuş ve devlet yönetimiyle içli dışlı olmuş İslam örgütleri kanalıyla söyleniyordu gerekenler. Türkiye Merve Kavakçı'nın girişimiyle din ve inanç hürriyetini sorgulayarak bir kargaşaya doğru itildikten sonra ABD'nin resmi raporu açıklanacaktı. Türkiye hakkında hazırlanmış olan 9 Eylül 1999 tarihli raporda Malatya camilerinde örgütlü olarak toplanıp sokaklara dökülen türban eylemcilerinin mahkemelere çıkarılıp haklarında ağır cezalar istenmesine de yer veriliyordu. Din hürriyeti raporundaki en ilginç bölüm ise Merve Kavakçı'ya açıktan sahip çıkılmasıydı. Merve Kavakçı'nın yabancı devlet tabiyetine geçmiş olması gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldığını belirten rapor, ne yazık ki bu yabancı ülkenin Amerika olduğundan ve Merve Kavakçı'nın Türkiye Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiğinden de söz etmiyordu. Rapordaki bu yaklaşıma Refah Partisi'ne de sahip çıkılması eklenirse işin incelikleri de bir parça anlaşılabilir. Din hürriyeti raporunun etkilerini algılayabilmek için raporun öncesine ve sonrasına bakmak gerekiyor. Türkiye'nin temel yasalarını değiştirme girişimlerinin öyle günlük ve yerel bir politikanın ürünü olmadığının bilincine ancak böyle varabiliriz. Komplolar üstüne teori geliştirmeye bile gerek yok. 1999 yılına dönüp bu işlerin öyle sanıldığı gibi gizli, karanlık, kara sakallı adamların toplantılarında gelişmediğini anımsamak gerekir. Her şey akademik giysili bilimsel araştırma projesi altında örüldüğünden doğrudan bilgiye girmek gerekiyor. Din hürriyeti senaryosuna içeriden destek olmasa dışarıda ne denli rapor yazılırsa yazılsın ki 100 yıldır yazılıyor, bir sonuç alınması olanaksızdır. 1999 yılında Merve Kavakçı'nın TBMM emeğine seçilmesinin ardından gelişen olaylar Merve Kavakçı'nın da belirttiği gibi Türkiye'yi test etmiştir. Dipnot, Campaign Against the Ban on Hijab, Islamic Dress in Turkey, Zafer Bangaş, Sister Merve Kavakçı, Müslümah MP Croatian International, May 16, 1999. Bu testin kuşkusuz çok yönlü sonuçları olmuştur. Örneğin siyasal İslam hareketlerinin hep bilindiği gibi Orta Doğu ülkelerinden tezgahlanmadığını, sıkma baş örtünün siyasal bir simgeden çok Batı tarafından öğretilmiş çok kültürlülük içinde inanç ve ifade özgürlüğü kapsamında desteklendiği, Orta Doğu ve Orta Asya'da egemenlik senaryosunun dindarların kalbine seslenen çıkışın Project Demokrasi içine yerleştirilmiş mezhep, tarikat, cemaat özgürlüğü projesiyle iç içe geçtiği, bağlı olduğu ve yalnızca ABD'den değil aynı zamanda Almanya, Fransa ve özellikle İngiltere'den sürdürüldüğü ve benzeri şeyler. İstanbul'da genelselleştirilen Bediüzzaman ya da medeniyetler arası diyalog konferanslarının katılımcılar arasında İngilizler her zaman yerini alır. Londra'da kurulan MCC, Muslim Community Center Şemsi'yi oluşturur. İngiltere'deki örgütlü çalışmaların içinde çoğunlukla Pakistanlı ve Keşmirliler bulunur. İngiltere'de Müslüman toplulukların yerleşim yerleri genellikle ayrıdır. Bu nedenle bağımsız Müslüman örgütlerin bulunması da olağan görülebilir. İngiliz 2. sınıf Lord Türkiye'de. İngilizlerin Müslümanlara merakı çok eskilere dayanır. Özellikle Güney Asya'yı birkaç yüzyıl sömürgeleştirmiş olan İngiltere, Kıbrıs'ta Nakşi tarikatını bile yönlendirmeyi ihmal etmemiştir. Bu öylesine bir düzeye yükselmiştir ki, İngiliz prenseslerinin Müslümanlığı kabul ettiği, müritleştiği, bizzat Kıbrıslı İngilizsever şeyhler tarafından yayılmıştır. Ne ki sömürgecilerin merhametsizliğini Müslümanların iyi bilmesi gerekirken bu böyle olmaz. İngilizleri arkalarına almaya meraklı sözde Müslüman liderler, Hindistan'ın bağımsızlık savaşımında İngiltere'ye yardımcı olmaktan geri durmamışlardır. Türkiye'de ise 31 Mart 1909 kalkışmasının önderi Derviş Vahdeti, o zamanların yaygın adlandırmasıyla Redingotlu Molla, İngiliz elçiliğini mekan tutmuştu. 1918'de başlayan işgal yıllarında da İngiliz Rahip Fruyv'ün baş elemanı Ali Kemal'den sonra gelen ikinci eleman da Kıbrıs kökenli Molla Said olmuştur. İngilizlerin Müslüman kurtarıcılığını şimdinin İngiliz Başbakanı Tony Blair açıklamıştır. Blair, Afganistan'a ABD silahlı saldırısından sonra güvenlik için yerleştirilen İngiliz askeri gücünün göreve başlaması nedeniyle gittiği Kabil'de yaptığı tören konuşmasında "Buralardan gitmekle hata yaptık, bir daha gitmeyeceğiz." demiştir. İngilizlerin Müslüman merakının iyi örneği Ağustos 2000'de bir kez daha görüldü. Türkiye'nin sözde milli Müslümanları kendi ülkelerindeki rejimi değiştirmek üzere bir yandan ABD'nin öte yandan Almanya'nın desteğini arkalarına alırken geçmişin şanlı işbirliğine bir dönüş yaparak gözlerini Londra'ya çevirmişlerdir. Lordlar Kamarası'nın oy hakkı bulunmayan üyelerinden Ahmet Nazir Türkiye'ye getirilmiş ve onun Türkiye'de din hürriyeti konusunda ileri geri konuşmasını sağlamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal siyasal kurumlarından Fazilet Partisi'nin ileri gelenleri Lord Ahmet'e büyük konukseverlik göstermekte ve sahip çıkmakta haklıydılar. Onların söyleyemediğini hem de İngiliz olarak Lord Ahmet söylüyordu. Nasıl olsa Lord Ahmet'e kimse dokunamazdı. Çünkü Lord Ahmet bir Avrupalıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlileri de Avrupa'yı darıltmak istemezlerdi. Çünkü Lord Ahmet değneğin ucunu şu açıklamasıyla gösteriyordu. Türkiye AB'ye girecekse bir seçim yapıp bunlardan vazgeçmek zorunda. Eğer Türk olsaydım beni bu sözlerimden dolayı asarlardı. Onun için iyi ki Türk değilim. Pakistan'da para aklama operasyonlarında da bir Ahmet Nazir vardı. O Ahmet Nazir bu Lord Ahmet olabilir miydi? İngiltere'ye gidince mi Lord olmuştu Ahmet Nazir? Burası belli değil ama İngiltere'de büyük bakkallar, süpermarket zinciri sahibi ve Büyük Bakkallar Federasyonu Başkanı Lord Ahmet'in yemeklerden sonra konuştuğu görülüyordu. Sağlık İş Başkanı Mustafa Başoğlu ve eski Milli Eğitim Bakanı YDP eski kurucusu Genel Başkanı Hasan Celal Güzel ile de yemek yedikten sonra Türkiye'de gözaltına alınan kadınlara tecavüz edildiği genellemesini yapmadan edememişti. Dipnot Turan Yılmaz Deniz Güneş, bir sen eksiktin Lord Ahmet, Hürriyet 22 Ağustos 2000 sayfa 15. Lord Ahmet Nazir Refah Yol Hükümeti'nin Adalet Bakanı Şevket Kazan ile yemek yedikten sonra daha bir keyifle tehditlere başvurmuştu. Türkiye'de bir gelişme olmazsa, umursamazlık devam ederse hem Lordlar Kamarası'na hem de Avam Kamarası'na rapor verip buna karşı bir kampanya başlatacağım. Türkiye'de insan hakları ihlallerini uluslararası kuruluşlara bildireceğim. Gittiğim her ülkede de bu kampanyamı sürdüreceğim. Merve İngiliz Meclisi'nde. İkinci sınıf Lord Ahmet Nazir Altınoluk'ta Profesör Necmettin Erbakan'a uğramış ve kendisi için düzenlenen yemekten sonra da sözünü esirgememiş ve sürmekte olan davayla ilgili olarak video kasetlerin montaj olduğunu açıklayarak uzmanlık alanının derinliğini de göstermekle kalmamış ve Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinin kaldırılması gerektiğini söylemişti. Dipnot, İngiliz Lord hocayla görüştü ve o da kaset için montaj dedi. Hürriyet 21 Ağustos 2000 sayfa 21. Türkiye'de anayasa mutlaka değişmeli. Londra'da faaliyet gösteren Justice International isimli bir örgüt tarafından Türkiye'ye davet edildim. Hürriyet 28 Ağustos 2000 sayfa 5. Hoşgörü ya da tolerans bağımlısı olan TC hükümeti Lord'a nazikçe kapıyı göstermemişti. Ama Lordlar Kamarası'nda oy hakkı bulunmayan Lord Ahmet Nazir sözünde durmuş ve Türkiye'yi tehdit işini Londra'ya dek taşımış ve Merve Kavakçı Yıldırım'ı İngiliz parlamentosuna dek götürmüş ve onun Türkiye'yi karalayan bir konuşma yapmasını sağlamıştır. İngilizlerle açıktan ya da dolaylı işbirliği yapanlara çok rastlanmıştır. Ama vatanım dediği Türkiye'yi İngiliz parlamentosunda şikayet eden ilk kişi Amerika'da yetiştirilmiş Merve Kavakçı Yıldırım olmuştur. Dipnot, gerçekleri anlattım. Yaşadıklarını İngiliz Lordlar Kamarası'na anlattığını söyleyen Merve Kavakçı. Lord Ahmet izlenimlerini anlattı. Akit 8 Kasım 2000. Öyle uzun boylu uğraşmadan, majestelerinin entelijensiyasını fazla zahmete sokmadan elde edilen bu olanaklar İngiltere yönetimini mutlu etmiş olmalıdır. Üstelik Türkiye yönetiminin ve devlet kurumlarının bu tür gelişmeler karşısına alabileceği ya da alamayacağı tutumla test edilmiş oldu. Tıpkı basit bir milletvekilliği olayı sonrasında Merve Kavakçı'dan onları test ettim geçemediler dediği gibi. Başta türban olmayınca sorun yok. Hükümetin ve bir takım siyasal partinin laiklik ve Merve Kavakçı'nın ABD ilişkisi konusunda isyankar görünmelerinin bir iki yüzlülük olduğunu anlamak için şu sorunun yanıtını aramak gerekiyor. Merve Kavakçı gibi yabancı devlete bağlılık yemini etmiş biri yerine yine sıkma başlı ama Amerika ile ilişkisi bulunmayan bir başka bayan milletvekili seçilseydi ne yapacaklardı? Ya da sıkma baş değil ama yine ABD'de İslami cemaat kurmuş bir başkası meclise girseydi ne diyeceklerdi? Test olaylarından sonra Türkiye sıkma başın simge olup olmadığını tartışır dururken Saadet Partisi Milletvekili Oya Akgönenç, Mukşihiddin Cenevre'ye uçmuş ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de Kürtlerin, Çerkezlerin, Arapların ifade özgürlüklerinin bulunmadığından, 312. maddenin nedenli kötü bir madde olduğundan söz etmişti. Bayan Mukşihiddin bununla da kalmamış, gazetelere göre komisyondan Türkiye'yi ikaz ederek kendilerine yardımcı olmasını istemiş. Oya Mukşihiddin'in bu tutumu Milliyet gazetesi tarafından ihanet olarak ilan edildi. Dipnot, ihanet, Milliyet, manşet, 16 Ağustos 2000, ayrımcılık en büyük ihanet, Milliyet, 17 Ağustos 2000, sayfa 15. İhanetle suçlaması oldukça haksızlıktır. Ne yapmıştır Oya Mukşihiddin? Müslüman azınlık haklarından söz etmiştir. Kendisi azınlık demedim diyor ama etnisite adlarını sıralayarak aynı anlamı açıklıkla dile getirmiş oluyor. ABD delegelerince uluslararası toplantılarda ve son olarak Amerikan Kongresi AGİT Komisyonu'nun raporunda belirtilmiş olan görüşleri tekrarlamış ve haklı olarak ben ülkeme ihanet etmem demiştir. ABD Kongre raporlarında belirtildiği üzere Hristiyan azınlık haklarının kısıtlandığından söz etmemiştir. Onu suçlayanlar Oya Mukşihiddin'in Amerikan vatandaşı olduğundan habersizler olamazlar kuşkusuz. Öte yandan vekillerini yalnız bırakmaya niyetli olmayan Refah Partisi eski milletvekili, Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Oya Mukşihiddin'in konuşmasının partilerince Türkiye'de hazırlandığını açıkladığından bir gün sonra sözü değiştirdi ve Oya Mukşihiddin'in söz konusu toplantıya akademisyen olarak katıldığını açıkladı. Yani bir gecede sözlerinden döndüler ve Oya Hanım'ın konuşmalarının partiyle ilişkisi olmadığını açıklamış oldular. Dönme özgürlüğüne diyecek bir şey yok. Türkiye ilginç bir ülke olmuştu. ABD 10 yıldır uluslararası toplantılarda Müslüman etnik azınlıklardan söz ediyor. Amerikan Kongresi raporlarında açıkça Türkiye'de Müslüman azınlık haklarının bulunmadığı yazılıyor. Lozan Anlaşması'nın değiştirilmesi açıkça isteniyordu. Ama Türkiye'nin yöneticilerinden ve her tür partilerinden çıt çıkmıyordu. Dipnot, Turkey Country Reports on Human Rights Practices, 2000, Released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Şubat 2001, sayfa 24. ABD'ye ses yok. Mukşihiddin konuşunca depren. Oya Akgönenç Mukşihiddin, Amerikan Kongresi'nin raporunda yazılanları az biraz söyleyince, Türk medyası ve bazı partilerin sözcüleri ortalığı inleterek tepki gösteriyorlar. En milliyetçi partinin önemli şahsiyetleri ayağa kalkıyorlar. Bunlardan zamanın başbakanını ayrı tutmak gerek. Başbakanın ne rapor konusunda ne de Oya Mukşihiddin'in konuşmalarıyla ilgili bir yorumuna rastlanıyor. Başbakan Hoca Efendi'ye göstermiş olduğu ilginin binde birini ABD raporlarına göstermiyor. Gülen'in yargılanması konusunda bir insan olarak üzülen başbakanın bileceği bir iştir bu. Dipnot, zaman 9 Şubat 1998. Ayrıca en cumhuriyetçi partiyi de ayrı tutmak gerekir. Onlar da ne konuşmaları duyuyorlar ve ne de raporları falan görüyorlar. Oya Mukşihiddin'in sözlerinin aslını ABD raporlarından samimiyetle izleyip Lozan Anlaşması'nın azınlıklar konusundaki maddelerinin gözden geçirilmesini talep eden sağcı solcu, ilerici liberal, milliyetçi mukaddesatçı yazarlara söz eden yok. Üstüne üstlük Oya Mukşihiddin'in açıklamaları sözlü de değil, yazılıdır. Oya Mukşihiddin birçok ünlü siyasetçi gibi ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Bölümünce desteklenen Fulbright programı bursuyla okumuş ve Amerikan gurbetinde 17 yıl yaşamıştır. 1976'da Pakistanlı eşi Muhammedin Mukşihiddin ile birlikte Washington yakınlarında Maryland'de MCC, Muslim Community Center, Müslüman Cemaat Merkezi'nin kurucu yönetim kurulunda sayman üyelik görevini üstlenmiştir. Öncülüğünü Pakistan kökenli Dr. M.A. Rauf'un yaptığı merkezin kurucular arasında halen Amerika'da yaşayan Dr. Ali Tangören de yer almıştır. Dipnot, Saccad Durrani, M.C.C. The Formation Period, 20 Years Ago, September 1976, December 1977. Reprinted from MCC Update, September 1997. Bu merkez yalnızca ibadet edilen bir yer değildir. Anaokulundan başlayarak çocuklara İslamiyet ve Arapça öğrenimi veren merkez, aynı zamanda programlanmış konferanslara da ev sahipliği yapar. Konferansçılar arasında Türkiye'deki rejimi elden geldiğince kötüleyen Almanya'nın emekli elçilerinden Wilfried Murat Hoffmann, Merve Kavakçı'yı desteklermiş gibi yapıp, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda toplantılar düzenleyen, Türkiye'ye ambargo uygulanmasını isteyen, Türkiye'ye karşı düzenlenen protesto kampanyalarını örgütleyen Cair'in direktörü Nihat Avat ve ABD politikalarının dolaylı destekçileri bu merkeze ders veriyorlar. Oya Akgönenç Muki Şuddin 1987'de Türkiye'ye dönmüş ve Çukurova Üniversitesi'ne başvurmuş. Ama bir Türk vatandaşı olarak değil, Amerikan vatandaşı olarak. Yabancı statüsünde çalışmak istediği için iç işlerine yabancılar için gerekli olan çalışma izni almak üzere başvurmuştur. İzin belgelerinde uyruğu USA yani ABD olarak yazılmış. Oya Akgönenç Muki Şuddin Tansu Çiller'e yakın olmuş ve milletvekili olamayınca FP saflarına katılmıştı. Akademisyenliğinden mi, sıkma başlı olmamasından mı bilinmez, onun milletvekilliğinden kimse yakınmamıştı. Ancak Fazilet Partili bir mebus durumu, ama iki Amerikalı da fazla oldu diye değerlendirmişti. ABD makamları bugüne dek Oya Akgönenç Muki Şuddin'in ABD vatandaşı olduğunu belirtir açıklamada bulunmadı. İçişleri Bakanlığı'nın YÖK Başkanlığı'na yolladığı yazıda adı soyadı Oya Akgönenç Muki Şuddin, İzmir 1939, uyruğu Amerikan, çalıştığı yer Çukurova Üniversitesi yazmasa Oya Akgönenç Muki Şuddin'in Merve Kavakçı gibi ABD vatandaşlığı oluşu ilişkin bir resmi belge bulunmayacaktı. Dipnot Kamuran Zeren, Oya da Amerikalı, Hürriyet Çarşamba 19 Mayıs 1999 sayfa 26. TC uyrukluğu sürerken Türkiye'de neden Amerikan uyruklu olarak çalışılsın? Habere göre bunun nedeni yabancı olunca daha çok maaş alındığıymış. Dipnot Kamuran Zeren, Amerikalı Oya'ya 3 kat fazla maaş, Hürriyet 20 Mayıs 1999 sayfa 32. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Amerikan vatandaşı olarak çalışmak işe yarıyormuş. İşte burada da Merve Kavakçı'ya yapılan haksızlık ortaya çıkıyor. Dipnot, Fazilet Partisi milletvekillerinin abartılı akademik sanları şaşırtıcıdır. Fazilet Partililer Merve Hanım iyi eğitim görmüş bir bilgisayar mühendisidir derlerken bir başka türlü kıvanç duymuşlardı. Üstelik Merve Safa Kavakçı mühendisliğini mezun olduğu okulu da belirterek meclis başvuru formuna yazdırmıştı. Bu büyük bir talihsizlikti. Çünkü Merve Safa Kavakçı'nın eğitim gördüğü Amerika'daki University of North Texas at Dallas'ın bilgisayar mühendisliği bölümü yoktu. Muki Şuddin de tıpkı ABD delegesinin 6 yıl önce yaptığı gibi ve tıpkı ABD'nin resmi raporlarında yazıldığı gibi Türkiye'de Müslüman azınlıklardan söz ediyorsa ve hükümetler bunları duymuyor olabilir. Bu durumda da tıpkı Stiftung ve Think Tank elemanlarının Türkiye'de bir ulus bulunmadığını, Türk ulusu denen şeyin azınlıklar toplamı olduğunu, yerli sivil hareketle birlikte yaymaktan kaçınmazlar. İstanbul'da Muslim Friend ile çalışan ABD vatandaşları gibi. Türkiye-ABD arasında mekik gibi gel git yapan bu kişilerin ilişkileri geleceği belirleyecek olan Amerikan Müslümanlığı ile açık toplum, liberal açık pazar ağının kurulmasında nedenli önemli ve duyarlı ilişkiler geliştirildiğine ilginç bir örnektir. Sister Avis Asiye Alman'ın İstanbul macerası izlenmeye değer.